Ayrım bir mevç, diriliş, mahşerin galibi, Cavit Kırcı. Sayfa 236. Velhasıl harpkenleri farklı coğrafyalarda, farklı yerlerde fakat aynı acıyla ve aynı canlılıkta hissettirmeye devam ediyordu. Bu seslerin içinde oluşan sükut halini bir davul sesi bozdu. Muhtar köyün davulcusu Aslan amcayı tellal olarak çıkarmıştı. Düğünlerin bu vazgeçilmez davulcusu ne zamandır Ramazanlarda sahur için davul çalmaktan başka bir iş yapmasa da bugün bir vazifeye memur edilmiş olarak köy meydanını arşınlıyordu. Ne dediğini anlayamıyordum ama sanki sizi çağırıyor der gibiydi. Dışarıya çıktım. Aslan amcanın gelmesini bekledim. Davulun sesi yaklaştıkça tüm ev halkı meraktan dışarı çıkmıştık. Nihayet tellalın ne dediği anlaşılmaya başlandı. Askerlik şubesi eli silah tutan tüm civanları memleket için şubeye çağırıyor. Vatan sizi çağırıyor. Benimki hariç bütün başlar yere eğilmiş bu daveti dinlemişlerdi. Artık babam için de itiraz edecek bir şey yoktu. Az sonra muhtar da geldi. Babam ve tüm aile fertleri meraklı gözlerle ona baktılar. O da sözü fazla uzatmadan harp görmüş, gazi olmuş mühendis Mehmet Cemal. Tez vakit Tirebolu üzerinden Giresun'a gidecek ve şubeye kayıt olacaksın. Muhtar cevap dahi beklemeden emredip gitti. Şube başkanı Hüseyin Avni Bey zaten Tirebolulu'ydu. Lakin ben Giresun'a gidecektim. Üstelik de şubeye. Daha dün Giresun'dayken payitahta rağmen Kazım Paşa için gönüllüler vardı. Oysa şimdi şube asker topluyordu. Bu biraz tuhaf geldi. Kimseye bir şey demeden muhtarın peşinden gittim. Bu iş neyin nesi muhtar?
Ne demek neyin nesi? Memleket meselesi, millet meselesi, din, iman meselesi, namus meselesi. Yoksa korkun mu var?
Bilakis, lakin şube de nereden çıktı? Daha dün Kazım Paşa için asker toplandığını işittim. Bu sefer şube asker çağırıyor. Devletimiz harbe mi giriyor?
Devlet mi kaldı? Harbe millet giriyor.
Harbe millet giriyor, bu ne demekti şimdi? Şu halde payitaht bu teşebbüsten bir haber miydi? Muhtar tek başına mı bu tellalı çıkarmıştı? Buna imkan yoktu. Zira askerlik şubesi başkanı ve bir dönem Giresun kaymakamlığı da yapmış olan kahraman binbaşı Tirebolulu Hüseyin Avni Bey'in ismiyle tellal ilanda bulunmuştu. Bir yandan Kazım Paşa için Hafız Mustafa Efendi Kur'an açarak konuştuktan sonra neredeyse bir alaylık asker toplanmıştı ve şimdi ise Hüseyin Avni Bey şubeye çağırıyordu. Birkaç gün sonra sabahleyin namazı müteakip herkesle vedalaşarak şubenin yolunu tuttum. Giresun'a geldiğimde şehirde günler öncekine benzer bir hareketlilik sezinliyordum. Şehir adeta bir seferberliğe hazırlanıyor gibiydi. Yine dillerde ağa dayı sözü dolanıyordu, bir de Hüseyin Avni Bey. Ağa dayı için bir vakitler İstanbul'da divan-ı harp, savaşta suç işlediği gerekçesiyle Topal Osman Ağa'yı tutuklayıp İstanbul'a getirme kararı almıştı. Ama o Şebin Karahisar'a geçip bu kararı yok saymakla kalmamış, bir de civardaki Rum köylerine baskınlar verip Rumların olası başkaldırmalarının belini kırmıştı. Bu da yetmemiş, Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Giresun Şubesi'ni de kurup ilk başkanlığını da kendisi yapmıştı. Giresun'un bağrından çıkan bu civan mert yiğit, halkına güven veren bir abide şahsiyet olarak dillerde dayı sıfatı ile sevginin, ağa sıfatı ile saygının bir timsali olmuştu. Giresun'da neredeyse otorite ağa dayı demekti. Askerlik şubesi başkanı olan binbaşı Hüseyin Avni Bey ise bir başka yiğitti. Zira o da payitahta rağmen bir başına iş yapıyor ve asker topluyordu. Beni de buraya getiren daha ziyade onun çağrısı olmuştu. Binbaşı Hüseyin Avni Bey'i bizzat görmek isteyerek şubeye gittim. Şubenin eskimiş ama tertemiz duran duvarları ve bahçesiyle çevrili binasından içeri girdim. Beni dışarıda tam anlamıyla disiplinli askerler ve vazifesinin başında memurlar karşıladı. Burada bir devlet düzeninin kurulu olduğu belliydi. Her hareketimi gözleyen memurlar birkaç sorgu sualden sonra yanıma bir er katarak beni binbaşı Hüseyin Avni Bey'in yanına götürdüler. Kısa bir bekleyişten sonra binbaşı beni kabul etti. Dolgun yanaklı, gür bıyıklı, orta boylu ve güleç yüzlü bir görünüme sahip olan Hüseyin Avni Bey, ayakta ve elinde birkaç evrak olduğu halde başını hafifçe kaldırıp bana baktı ve
Demek Çanakkale, Sina ve Şam cepheleri gazisi mühendis Mehmet Cemaloğlu Ali Bey sizdiniz.
Benim.
Sizi bu kadar uzun süre bekleyeceğimizi sanmıyorduk. Bizi çok beklettiniz. Oysa ilanı duyar duymaz hemen geleceğinizi düşünmüştük.
Tereddüt ettim.
Niye?
Ne bileyim, memleket barış halindeyken ne diye asker toplanıyor diye düşündüm.
Memleket barış halinde değil ki, diz çöktürülmüş halde.
O halde yeniden bir harp mi?
Evet.
Meclis-i Mebusan bu kararı alacak iradeye sahip değildir. Şu halde bu kararı kim aldı?
Millet, Ankara'daki yeni meclis.
Mustafa Kemalciler mi?
O ve millet, Kuvvayi Milliyeciler.
Bizi de çağıran onlar yani.
Evet, kararınız?
Burada olduğuma göre
zaten sizi geri gönderecek değildim.
Vazifemi de öğrenip avluya çıktım. Yeni teşekkül eden Giresun gönüllü alaylarından birinde, daha sonra Ankara'da yeni bir vazife almak şartıyla şimdilik bölük kumandanı olacaktım. İşimse bizzat müşkül cephelerde muvaffak olmuş bir gazi olarak, ziyadesiyle tecrübeye malik olduğum için öncü birliklerde kumandanlık vazifesi olacaktı. Evet, Giresun bu ölüm kalım mücadelesine iki alay asker veriyordu. Başta kendi birliğim olmak üzere tüm alayın erzak ve diğer ihtiyaçlarını temin etme ve planlama işini de ben üstlenmiştim. Giresun'da kaldığım müddetçe yaklaşık iki ay içinde askerin her türlü şekilde harbe hazırlanmasını sağlamıştık. Nihayet gelen emirle birlikte bizden evvel Ankara'ya gitmiş bulunan milis binbaşı Topal Osman Ağa ile buluşmak üzere harbiyeli binbaşı Hüseyin Avni Bey emrindeki askerleri de alarak Ankara yolunu tuttu. Ankara yolu bizim için gidilen son umut yoluydu. O yolda giderken içimde bir daha dönmek istemeyiş gibi bir istek vardı. Sanki gittiğimiz bu yol dönülmez bir yol olmalıydı. Bu sefer her şey sona ermeliydi. Ankara'ya vardığımızda mevsimin de etkisiyle sıcaktan bitap düşmüştük. Her tarafı toz toprak olan bu şehre üçüncü gelişimdi. İlkinde güneye giderken umutlu, ikincisinde güneyden mağlup dönerken bitkindim. Şimdi ise hiçbir duyguyu bağrımda taşıyamayacak kadar ustalaşmış bir vaziyette sadece vazifeme memurdum. Ucunda nihayet ölüm olacak şekilde istiklale giden yol üzerinde bitimsiz bir vuruşma mücadelesi verecektik. Bizimle beraber gelen ve aslında Topal Osman Ağa'nın bölüğünde olan ve artık adı 47. Alay olan alayın askerlerine, ağadayının adamlarına teslim etme vazifesi bana verildi. Yaklaşık 50 kişi olan bu adamları alıp birliklerinin bulunduğu yere gittim. Özel kıyafetleriyle dikkat çeken ve beni bekleyen hemşerilere muhabbetle bizlere sarıldılar. Üzerlerinde aba zıpka bulunan ve her biri heybetli olan bu askerlere herkes hayran hayran bakıyordu. Giydikleri kıyafet memleketim için sıradan olsa da buralarda imrenilerek bakılan kıyafetler olduğunu öğreniyordum. Esas imrenilenin ne olduğunu daha sonra öğrendim. Bazı çarpışmalarda kendilerini gösteren ve zor vazifelerde neredeyse hususi olarak vazife verilen ve kendilerine Giresun uşakları denilen bu birlik, Ankara hükümetinin başı Mustafa Kemal Paşa'nın muhafız alaylığını da yapıyormuş. Her müşkül işte onların adı duyuluyormuş. Onlara imrenilmelerinden dolayı giydikleri kıyafetleri sipariş veren insanlar dahi varmış. Hele ki sert sert yürürlerken çapullalarından çıkan topuk seslerinden çokça imrendikleri oluyormuş. Giresun uşakları başlarında topal da olsa bir kahraman olan Osman Ağa yahut memleketimdeki namıyla ağadayı önderliğinde nice kahramanlıklara adlarını yazdırmışlar. Şimdilerde yeniden onlara vazife verileceği söyleniyordu. Beni karşılamaya gelen uşaklardan birisi bir yandan çapulasını bezle temizleyip parlatırken bir yandan da pala bıyıklarını hafif hafif burkup olanca tok sesiyle
''Sivas ve Dersim civarında isyan emareleri varmış. Bizi oraya salacaklarmış. Gideriz eyvallah. Ağadayının gittiği her yere biz de gideriz. Lakin Mülazım Efendi umum kumandanlıktan gelen emirle seni başka bir vazifeye memur etmişler. Kısmet buymuş.''
Dedikten sonra aba zıpkasını düzeltip revolverine elini attı. Ben de malumatım ta Giresun'dan beri vardı. Ankara'da yeni bir vazifeye memur edileceğimi biliyordum. İstiklal yolunda mukaddes bir dava uğruna feda edilecek canın son nefesini verdiği yer mühim değildir ağa diye cevap verdim.
Ben bu sözleri söyleyince pala bıyıklarının altından tüm dişlerini göstererek tok bir kahkaha atan bu uşak, ''Afilli sözler ettin mülazim efendi. Mektebin kıymetini gösterdin bu sözlerinle. Ben senin gibi afilli konuşamam ama ben de aynısını derim. Hadi ya şehit ol ya gazi.''
Zaten ben de niceleri de bu sözlerle hem Çanakkale'de hem Sina'da harbetmedik mi? Lakin gazilik payesini ilkinde onurla alsam da ikincisini buruk almıştım. Şayet ikinci bir burukluk yaşamaktansa Rabbimden şehitliği niyaz ediyordum. Ankara günleri bir müddet sonra sıradanlaşmaya başladı. Askerin eğitimin yanında levazım planlamaları işini de üstlenmiştim. Aslında nafia işleri yapmam lazımdı ama eli silah tutan ve tecrübesi olan subaylara daha ziyade ihtiyaç duyuluyordu. Bu arada memlekette bilhassa Garp cephesinde Yunanlılar, güneyde Fransızlar, doğuda Ermeniler olmak üzere bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da memleket içinde isyanlarla da uğraşılmak zorunda kalınıyordu. Kimi yerde müstevlilerce kışkırtıldığı düşünülen isyanlar olduğu kadar, kimi yerde de memlekette iki meclisin bulunması ve Ankara Meclisi'nin hazmedilememesi nedeniyle de güya padişaha bağlılıktan olan isyanlar oluyordu. Kimi yerlerde de ne idüğü belirsiz başkaldırmalar. Bu isyanlar arasında hemşerilerim yine kahramanlıklarını göstermişlerdi. Milli mücadele adını verdiğimiz ve istiklal yolunda canımızı ortaya koyduğumuz bu devrede Ankara Meclisi'ne bağlı ordunun tek sakallı paşası olan Sakallı Nuri Paşa'nın kumandanlığında Topal Osman Ağa ve Giresun uşakları Koçgiri namıyla türeyen asilerin isyanını bastırarak şaşalı bir nam kazanmışlardı. Ankara'nın fevkalade önem verdiği bu başarıyla Ankara'da hareketler artmaya başlamıştı. Bütün bunlar savaşın içinde olan bir merkez için yadırganacak işler değildi ve sıradanlaşmış işlerdi. Lakin bir gün Ankara'da benim için sıradanlığı bozan bir gelişme yaşandı. Bir mebus vasıtasıyla öğrendiğimiz kadarıyla Millet Meclisi'nde umumi bir görüşme açılmıştı. Bu görüşmede hararetli tartışmalar yaşanmıştı. Yunan'ın yaptığı mezalime denk bir mezalimi de İngilizler Mısır'da yapmışlardı. İskenderiye'deki Seydi Beşir Usare kampında bulunan 15 bin kadar Türk askerinin gözlerini kör eden bir iş yapmışlardı. Askerlerimizi temizlik gerekçesiyle havuzlara hem de dipçik zoruyla atmışlar ve burada adına krizol denilen madde ile yıkamışlardı. Bu askerlerin neredeyse tamamı kör olmuştu. Bu nedenle İngiltere'ye karşı tazminatla dahil bazı talepler gündeme gelmişti. Lakin henüz daha Millet Meclisi uluslararası hukukta ülkemizin ve devletimizin temsilcisi olarak kabul görmüyordu. Fakat insanın içini dışına çıkaran olayları tüm mebuslar dinlemişlerdi. Bize bu olayları anlatan mebus benim hayretime hayret ederek baka kalmıştı. Sebebini sorduğumda ise ben de Sina'ya ilk gittiğimde yaşadığım olayı anlattım. Bir Arap'ın ağırına hapsedilmiş ve o Arap tarafından korunulan bir manga askeri anlattım. Bu askerleri Şam'a götürüp teslim ettiğimi söyledim. Bana anlatılanlarla bu askerler aynı emareleri gösteriyordu. Bu görüşmeye bir katkım olabileceğimi söylesem de artık bu tartışmanın kapandığını bildirerek bir daha da açılmasının bugünler için zor olduğunu söyledi. Zaten bu tür nice hadiseleri yaşamamış mıydık? Bana bu olayları anlatan mebusa, meclise bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatmak istediğimi söyledim. Lakin tartışma kapanmıştı. Harbin bizim için zor geçen bu günlerinde o kahraman ancak bir çare vatan evlatları için yapacak bir şeyimiz yoktu. Krizol havuzları olayları maalesef geçmişte kalmıştı. Belki bir gün bu sayfa yeniden açılabilirdi. Belki de İngilizler kasıt gütmeden bir yanlış iş yapmışlardı, inşallah da öyledir. Lakin yeni ve acı hadiseler olmaması için bize düşen önümüze bakmaktı. Ankara'nın önem verdiği Koçgiri isyanının bastırılması ve diğer askeri tedbirlerin yanında düşman Garp cephesinde ileri hareketini devam ettiriyordu. Nihayet bizlere de cephe yolu gözükür oldu. Düşman Polatlı'ya kadar gelince meclisin Kayseri'ye nakli gündeme gelse de bunun düşmana karşı bir yenilgi algısı oluşturacağı düşüncesiyle vazgeçildi ve Yunanlılara karşı ileri harekatlarımız başladı. Bütün işlerin başında bulunan Mustafa Kemal Paşa sarsılmaz bir dirayet gösteriyordu. İşte yeniden cephede ve bizzat düşmana karşı yüz yüzeydik. Açık alanda bozkırın ortasında yaptığımız bu hareketler tıpkı Sina'daki ilk manevralarımıza benziyordu. Düşmanla karşı karşıya geleceğimiz zamanı bekliyorduk. Emrimde bir bölük atlı asker vardı. Bizim işimiz düşman atlarının hemen önünde yarma hareketlerine destek vermek olacaktı. Zaman zaman manevralar yaparak zamanımızı bekliyorduk. Ankara'dan uzaklaşmış düşman atlarına epeyce yaklaşmıştık. Ellerimiz tetikte her an çıkacak kıvılcımı bekliyorduk. Düşman Polatlı'ya kadar gelmişti ama kanaatimce bu onların son ileri hatları olacaktı. Bundan sonrası artık bizim onları geriye itme hareketlerimizin başlaması olacak gibiydi. Yapılan tüm hazırlıklar subaylarda görülen olağanüstü hava ve tam bir özgüven buna işaret ediyordu. Sıkı güvenlik tedbirleri arasında kamp yapıp emirleri beklemeye koyulduk. Her an için Ankara'dan gelecek emirleri bekliyorduk. İşin aslı ben bir an evvel hücum emri bekliyordum. Kafamda tüm planlarımı yapmıştım, dönüşsüz bir yola çıkmıştım. Bu yolun sonu ya zafer ya ölüm olmalıydı. Bir bakıma ta ki ihtilal ve hürriyet günlerinin o günlerdeki parolasını dilime dolamıştım. Kanımca cephe hatlarında bekleyen her nefer aynı düşüncedeydi. Şimdiye kadar üç sıcak cephe görmüştüm. Cepheye gelip de düşmana karşı bilenmeyen ve canını hiçe saymayan bir Türk askerine hiç rastlamadım. Cahiline rastladım ama geriye mağlubiyeti de azmederek dönecek zihniyette kimseyi görmedim. Açık alanda yaptığımız kamp düşmana karşı her yapacağımız hareketten dolayı kendi içinde bir huzursuzluk besliyordu. Bu huzursuzluk hali kendisini defalarca bölünen çakal uykularına bırakıyordu. Neticede uyandığımız sabahlarda değişen bir şey olmuyordu. Yeniden beklemeler, yeniden tindu içinde ve eller her an tetiğe gidecekmiş gibi bir his ile sayısız kereler ve geceler boyu uykuya dalmalar arasında uyuyup uyanmalar. Bu huzursuz uykulardan birinde uykunun bitimini dahi beklemeden dört nala gelen ve tozu toprağa katan sırma fişekler takmış bir manga asker baskın verir gibi kamp alanımıza geldi. Bense olan biteni izliyordum. Nöbetçiler gelenlere karşı tüfeklerini doğrultup onları durdurmaya çalışsalar da gelenlerin bizim askerlerimiz olması nedeniyle onlara karşı dirençsiz bir engelleme ile usulden birkaç sorgu sual yapmaya kalktılar. Lakin gelen manganın çavuşu tüm sesleri bastırarak ''Kumandan, kumandan nerede?'' diye sorarak avızı çıktığı kadar bağırıyordu. Atını dizginleyip sakinleştirdikten sonra dikilerek tekrar aynı soruyu sordu. ''Kumandan nerede?'' Bu soruyu soran sanki bir çavuş değilmiş de bir paşaymış gibiydi. O denli kendine hakim ve işine sahipti ki yaptığı iş sanki başkumandanlık vazifesi gibiydi. ''Beni tanımasını beklerdim.'' Lakin kendisini o denli aldığı emre kaptırmış olacaktı ki beni tanıyamamıştı. Halbuki yakamdaki rütbelerim beni ayan beyan tanınır kılıyordu. Çavuş bir türlü sakinleşmiyordu. Bir yandan huysuzlanan atını dizginlemeye çalışıyor, bir yandan da elindeki yuları tutuyordu. ''Kumandan nerede?'' dedim. ''Sakin ol çavuş. Bir askeri birliğe geldiğini unutma ve rütbenin ağırlığı kadar davran.'' ''Sen de kimsin?'' ''Haddini bil. Gözlerin yakamdaki rütbemi göremeyecek kadar kör mü?'' ''Bağışlayınız kumandanım, aldığım emrin önemini kavrayınca siz de benim telaşıma hak vereceksiniz.'' ''Nedir senin bu denli aklını başından alan?'' ''Bir an evvel buradan ayrılmanız gerekiyor. Güneye, Haymana istikametine doğru harekete geçeceksiniz. Günün aydınlanmasını dahi beklemeden derhal harekete geçilecek kumandanım.'' ''Nereden bileyim emrin doğruluğunu? Bana verilen talimat istikameti ya başkaysa?'' ''Ah buyurun kumandanım, yazılı talimat burada.'' ''Ver şunu.'' İkinci fırka, üçüncü alay, 22. bölük kumandanı Mülazım Mehmet Cemaloğlu Ali Bey'e. Hususi ulak ile size gönderdiğim emir üzerine derhal Haymana istikametine hareket edeceksiniz. Haymana'ya girmeyeceksiniz. Bulunduğunuz yeri bize şifreli mesaj ile ulaştıracaksınız. İkinci grup kumandanı Miralay Mehmet Selahattin. Emir anlaşılmıştı. Gelen çavuşun telaşı da anlaşılmıştı. Gittiğimiz yer yeni bir harekat alanı olacaktı. Muhtemelen biz buradan katılacaktık. Bağımsız bir bölük olarak hareket ediyorduk. Emri bizzat alay kumandanından alıyordum. Sina cephesinde de ilk vazifem buna benzer bir vazifeydi. Emir bekleyecektik. Vazifemin ne olacağını bilemeden yola koyuldum. Geldiğim yeri bildirdim. Nedenini dahi anlamadan bir gün sonra tekrar buradan hareket ettik ve ikinci fırkanın içine dahil edildik. Yönümüzü Haymana'dan tekrar Polatlı'ya çevirmiştik. Fırkanın birlikleriyle birlikte hareket ediyorduk. Ağır aksak ilerliyorduk. Lakin tüm birlikler tam bir disiplin içindeydiler. Askerin morali şaşılacak seviyede gayet iyiydi. Bilhassa kumandanlar tam bir inanmışlık içindeydiler. Bedeni yorgunluğun verdiği bir bezginlik havası hemen hemen herkesle hakimdi. Ama o bezginliği etkisiz kılan inanmışlık da tüm alınlarda güneş gibi parlıyordu. Bu inanmışlık içinde ilerlerken bir sabah tanıdık bir yüz gördüm. Bir süvari birliğinin en önünde dimdik dikilmiş vaziyette atının terkisine sımsıkı sarılmış ve adeta bir heykel gibi hareketsiz durarak daima ileri bakan ve önceki haline tezat teşkil edercesine avurtları etle dolmuş ve pala bıyıklarıyla yanakları şişmiş olan bu aşina yüz bir vakitlerin peşmürde muhaciri Mehmet Ali'den başkası değildi. Bir eski tanıdığı görmenin heyecanıyla seslendi. ''Mehmet Ali! Muhacir Mehmet Ali!'' Bir anlık kısa bir şaşkınlıktan sonra o heykel misali dikilişini bozmadan başını sağa sola çevirdikten sonra gözleriyle sesin sahibi olarak beni aramaya koyuldu. Ben de işini kolaylaştırmak için tekrar seslendim. Buraya bak Mehmet Ali, benim ben. Mehmet Cemal, mühendis, Rahmi Ağa'nın arkadaşı.
23. ayrımın sonu. Sayfa 247.